şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Boris Nemtsov'un Kremlin'e yakın bir noktada öldürülmesinin ardından Moskova yönetimine yönelik iddialar ileri sürülüyor. Bu iddialardan biri dün Novaya Gazeta'dan geldi. Gazete iddiasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Nemtsov soruşturması ile ilgili bir rapor sunuldu. Raporla birlikte Putin'e Rusya'da hedef olan muhalif isimlerin yer aldığı bir ölüm listesi verildiği de iddia ediliyor. Kremlin'den bu iddiaya jet yalanlama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu tür haberler tamamen saçma ifadesini kullandı. Kırım'ın Rusya'ya geçişinin üzerinden bir yıl geçti. Rusya kamuoyu araştırma şirketi VTSIOM tarafından yapılan anket, Kırımlıların Rusya'ya bağlanmaktan memnun olduklarını ortaya koyuyor. Ankete katılanların %91'i Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının yarımada için artıları olduğunu ifade etti. Katılımcıların %69'u uyum sürecinde zorlanmadıklarını, %18'i de bütün sorunlarının çözüldüğünü belirtti. %15'lik bir kesim ise ülkenin durumunun kendilerini memnun etmediğini dile getiriyor. Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının birinci yılında Rus okullarında Kırım temalı özel dersler verilecek. Bu da Kırım etrafında Rusya'da süren etkinliklerden bir tanesi. Rusya'dan Türkiye'ye kimlikle gelinebilme meselesi Moskova'da sürpriz olarak değerlendirildi. Türkiye bu yönde çalışmaları sürdürürken Kommersant gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Moskova yönetiminin Ankara'dan böyle bir adım beklemediğini söyledi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ise Türkiye'den henüz resmi başvuru gelmediğini açıkladı. Kimlikle seyahat uygulamasının hayata geçmesi için Rusya ile Türkiye arasında bir protokol imzalanması gerekiyor. Moskova yönetimi Soğuk Savaş dönemini sona erdiren temel anlaşmalardan birinden tamamen çekildi. Rusya Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması Ortak Danışma Grubu toplantılarına katılmama kararı aldı. Viyana'daki silahlanma kontrolü görüşmelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Anton Mazur, karara gerekçe olarak genişlemeye devam eden NATO'nun anlaşma hükümlerine uymamasını gösterdi. Rus yetkili, kararımız konvansiyonel silahların kontrolü için diyalogdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Ortaklarımızın diyaloğa hazır hale gelmesini bekleyeceğiz, dedi. 1990 yılında 25 ülke tarafından imzalanan anlaşma Avrupa'da konvansiyonel silahlara sınırlama getirirken fazla silahların imha edilmesini öngörüyordu. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Philip Hammond, ülkesinin güvenliği için en büyük tehdidin Rusya olduğunu söyledi. Rusya'nın saldırgan davranışlarda bulunduğunu öne sürdü. İngiliz bakan, Rusya'nın niyetini anlamak için istihbarat toplamak, istihbarat servisimizin önemli bir çabası olmaya devam edecektir, dedi. Anlaşılan o ki, İngilizler de düşman yaratarak iç güvenlik kurumlarını güçlendirme konusunda bilinen eğilime uyuyorlar. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Minsk Anlaşması'nın ihlal edilmesinin yeni yaptırımlara gerekçe olacağını söyledi. Nuland, yeni yaptırımlar konusunda Washington ve Brüksel'in eylemlerini koordine etmesinin önemini vurguladı. Ancak Brüksel'den aksi yönde açıklamalar geldi. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptırımları yumuşak önlem olarak görmeye devam edemeyeceklerini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Ukrayna krizi yüzünden Rusya ile sürekli çatışma durumunda kalamayacaklarını dile getirdi. Uzmanlara göre AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmekte isteksiz olmasının nedeni süreçten kendilerinin de olumsuz etkilenmesi. Ukrayna'nın doğusunda ise özel statü verilmesi için şu ana kadar bir adım atılmamış olmasının getirdiği sıkıntılar var. Ermeni diasporası 1915 olaylarının 100. yılında Hollywood ünlüleriyle birlikte kendi yaşamlarını, diğerlerinin hayatlarını kurtarmak için riske atan isimlere yönelik 1 milyon dolarlık bir ödül vermeye hazırlanıyor. 2016 yılından itibaren Aurora Uyanan İnsanlık Ödülü adıyla verilecek 1 milyon dolarlık ilk ödül 24 Nisan 2016'da aktör George Clooney tarafından seçilen kişiye verilecek. İranlı General Tikrit kuşatmasında Irak ordusu ve Şii milislerden oluşan halk topluluklarının geçen yazdan bu yana IŞİD'in kontrolünde olan stratejik Tikrit kentini kuşatma altına aldığı belirtildi. Musul saldırısına yönelik hazırlıklarında devam ettiği gelen bilgiler içerisinde IŞİD'in Türkiye'deki kaçakçılara yönelik tehdit savurduğu belirtiliyor. IŞİD'in elinden 95 kişinin kurtulduğu da gelen haberler arasında, bunların 30'u Kürt savaşçılar, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden geldi bu bilgi. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Radikal Gazetesi yazarı ve Hürriyet Gazetesi diplomasi muhabiri, dış politika analisti Fehim Taştekin'le Suriye ve IŞİD meselesini konuşacağız, ama Afganistan-Pakistan ilişkisi ekseninde konuşacağız. Bültenimize Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik tehdidiyle devam ediyoruz. Kaçak göçmenleri Berlin'e yollarız diyor. Yunanistan'da göreve geldikten sonra ilk işi Türkiye ile tartışmalı Kardak Adası yakınlarına çelenk bırakmak olan Savunma Bakanı Panos Kammanos bu defa ekonomik kriz yüzünden problem yaşadı, Avrupa Birliği'ne çattı. Kammanos, ortaklarımız kredi verenler değil, Yunanistan'ı vurmaya çalışırlarsa cevabımız ülkedeki tüm kaçak göçmenleri Berlin'e göndermek olacak dedi. Avrupa'nın göçmen politikasına yönelik bir eleştiri aynı zamanda bu. Fransa'da Marine Le Pen'e yolsuzluk soruşturması var. Amerika ile İran arasında mektup krizi çıktı. ABD Başkanı Obama'nın İran'la yürüttüğü nükleer pazarlıktan rahatsız olan 47 Cumhuriyetçi senatör İran'a bir açık mektup yazdı. Uluslararası anlaşmaları onay yetkisi kongrededir. Obama gidince yeni başkan anlaşmayı geçersiz kılabilir uyarısını yaptı. Amerikan yönetimi Cumhuriyetçileri müzakere sırasında başkomutanın altını oymakla suçladı. Sert biçimde eleştirdi. Amerikalı hukukçular ise başkanın uluslararası anlaşma yetkisi bulunduğunu, senatonun tavsiye sunabileceğini, dolayısıyla bu mektubun maddi hata içerdiğini belirtti. Harvard'lı uzmanlar da bu görüşte. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Fehim Taştekin ile Pakistan-Afganistan ilişkisini Türkiye-Suriye ilişkisi üzerinden değerlendireceğiz. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz. Nothing so loud, searing when we lie. Truth is not kind, you've said neither am I. In the air outside so soft, saying everything, everything. All I want is to feel this way, when all we need is to free the soul. But we wouldn't be that brave, I know. In the air outside so soft, confessing Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz Radikal Gazetesi yazarı, Hürriyet Gazetesi diplomasi muhabiri, analisti Fehim Taştekin, uluslararası ilişkiler uzmanı gazetecilerden. Biz Fehim Taştekin'le Suriye'yi konuşacağız ama Pakistan'ı konuşacağız. Son derece ilginç bir yazı kaleme aldı. radikal.com.tr adresinden okunabilir. Bütün yazıları gibi Fehim Taştekin'in bu sefer Suriye'de olan bitenlerle Pakistan'da bir zamanlar olan biten ve hala devam eden meselelerin bir kıyasını konuşacağız. Hoş geldin sevgili Fehim.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olasın. Evet, biz Suriye meselesini donat, ılımlı mücahitler, az ılımlılar, çok ılımlılar ve elbette göçmenler meselesi, bir de Rusya, İran, Şam hattıyla işte Türkiye, Arabistan, Katar, Amerika. Bu isimler ve bu olaylar etrafında hep konuştuk. Fakat senin bugünkü yazında bir önemli bir kıyas var. Afganistan-Pakistan ilişkisi hattında. Öncelikle hani bu kıyası yapma fikrinin daha önce de nispeten dile getirildi ama somut bilgilerle birlikte bu kadar çarpıcı bir şekilde ifade edilmemişti. Bu fikrin nasıl oluştuğunu hem sorayım sana, hem de yazıda dile getirdiklerini bir de dinleyicilerimiz için aktarmanı isteyeyim.
Şimdi Pakistan'ın yaratılması, oluşturulmasından itibaren İslam dünyası için arz ettiği önem ya da kendisini sunma şekliyle Türkiye'de AK Parti yönetiminin İslam dünyasına yaklaşım arasında bir takım paralellikler var. Yani benzer heveslerin iktidar savaşı verdiğini görüyoruz. Mesela bölgesel etkinliğini artırma, aynı şekilde Pakistan'ın da, Pakistanlı liderlerin de bir İslam Cumhuriyeti kurup bir nükleer güç oluşturma hevesine kapılıp işte kendi bölgesinde etkinliğini artırma şeklinde aynı şeylerin onlar tarafından da sergilendiğini görüyoruz. Şimdi benzerlikler dış politikada bölgede Müslüman dünyanın önderi olma şeklinde kendini gösterdiği gibi ortaya çıkan fırsatları da değerlendirme açısından yine paralellikler var. Burada özellikle Pakistan'ın Afganistan'da yaptıklarıyla Türkiye'nin Suriye'de yapmaya ya da Irak'ta yapmaya çalıştıkları arasındaki paralellikler üzerinde durulması gereken sonuçları olduğu için üzerinde durulması gereken şey. Burada mesela işte Sovyetlere karşı Afganistan'da cihadı organize eden bir Pakistan istihbaratı var. Ve bu istihbarat Amerika ile ve Suudi Arabistan'la birlikte çalışıyor. Sonuçta bu süreç çok sayıda cihatçı, uluslararası çapta cihatçıyı devşirme, orada pratik kazandırma mekanizması olarak işler gördü. Sonrasında Afganistan'da Sovyetler çekildikten sonra bu gruplar arasında çatışma yaşanırken yine Pakistan kendi çizgisindeki grupların Afganistan'a hakim olması ve oradaki kaosu bitirmesi için devreye girdi ve Taliban'ı yarattılar. Taliban orada Pakistan'da bir düzen kuracaktı ve bu şekilde Pakistan'da orada kendi siyasi nüfusunu perçinlemiş olacak. Ama bu Taliban oluşturulurken bu sefer tam da sınır bölgelerinde Pakistan'ın kendi Taliban'ı ortaya çıktı. Ona tehriki Taliban diyorlar. Ve bu Taliban şimdi öncesinde sadece Afganistan'la iştigal ederken bu silah geri tepki geri döndü ve şimdi Pakistan'ın kendisini hedef alan büyük bir tehdide dönüştü. Ve Pakistan istihbaratı uzun süre iyi terör, kötü terör ayrımına gitti. Yani kendi içindeki Pakistan'da Taliban kötü ama Afganistan'daki Taliban iyi. Bu ayrımın benim konuştuğum İslamabad'daki Afgan Büyükelçi hala bu ayrımın sürdürüldüğünü ve bir politikadan vazgeçilmediğini söylüyor. Bu son derece tehlikeli bir şey. Şimdi orada Pakistan Senatosu Savunma Komitesi Başkanı ile konuştum. Bana şunu söyledi. Ahmet Davutoğlu İslamabad'a geldiğinde ben kendisine şunu söyledim. Bizim Afganistan'da yaptığımız hataları siz şimdi Suriye'de tekrarlıyorsunuz. Desteklediğiniz, siyahlandırdığınız bu gruplar bir gün dönüp sizi vuracak dedim diyor. Yani bir uyarıda bulunduğunu söyledim. Bunu biz de defalarca öngördük ve yazdık. Pakistanlaşma süreci ya da serüveni dediğimiz şey böyle bir şey. Şimdi benim orada çok dikkatimi çeken birkaç nokta oldu. Yani Afganistan'da rejim değiştirme ya da düzen getirme çabasıyla Pakistan istihbaratının yürüttüğü bu çalışmalar birçok açıdan Afganistan'ı da çok ciddi bir şekilde terörün içine çeken sonuçlar doğurdu. Şimdi mülteci sorunu bizde olduğu gibi orada da var. 2 milyona yakın Afgan mülteci hala Pakistan'da yaşıyor ve bunlar bir türlü dönemiyorlar. Artık 30 yıl geçmiş, 30 yıl içerisinde çocuklar orada doğmuş, büyümüş, evlenmiş ve hala Afgan kimliğiyle yaşıyorlar ve mülteciler ve bunlar bu sorun bir türlü çözülemiyor da. Kamplarına gittim. Yani inanılmaz derecede dehşet verici manzaralarla karşılaştım. Bizdeki sorun da oraya doğru gidiyor. Yani bizdeki mülteci sorunu da muhtemelen onların kaderi de böyle olacak. Yeni tarafta mesela kitapçıları geldiğimde yine dehşete kapıldığım şey şu. Yüzlerce kitap var. İşte Pakistan'da karı, Pakistan Taliban'ı, sınır bölgesindeki sorunlar, çatışmalar, aşiretlerin hakimiyeti, sınır tanımaz bölgeler, işte şiddet yanlısı grupların ortaya çıkışı, bunların siyasette bağlantıları, istihbarat bu şiddet yanlısı grupları nasıl manipüle etti, nasıl yönlendirdi, nasıl silahlandırdı vesaire. Hakikaten dehşet verici bir sonuca dair yüzlerce yazılmış kitap vitrinlerde ve inanılmaz derecede detaylı kitaplar. Bu bir ülkenin nasıl savrulduğunu, nasıl başka ülkelere nizam verme adına girişilen serencamların ne dehşet sonuçlarla bir ülkeyi yuttuğunu açık ve net şekilde gösteriyor. O yüzden ben de yazımın başlığına, yani vitrinlerdeki kitap kızıla boyanmadan başlığını attım. Yani beklenen ve öngörülen bir sonuç olduğu için, yaşanmış bir deneyim orada bize bir örnek olarak verdiği için buna dikkat çekmeye çalıştım. Bizdeki sorun herkese, yani bakıyoruz ortaya çıkan bunca kontrol edilmesi zor ve bütün bölgeyi, bölge halklarını tehdit eden gruplara rağmen, ortaya çıkan gruplara rağmen hala mesela Türkiye, Amerika ile birlikte, Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte AIDS-DONAT programı çerçevesinde militan yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu politika müflis bir politika olmasına rağmen, bu politika Suriye'de binlerce yaşa saçan insanların orada yerleşmesine, zemin hazırlamasına rağmen, bunlardan hiç ders alınmadan hala orada rejim değiştirme, hala orada bir gruba karşı etkini öne çıkarma çerçevesinde bu yanlışlarda, hatalarda ısrar ediliyor ve Pakistan örneği maalesef ders olarak alınmıyor. Bu önemli, tüm bölgemiz için önemli, şehirlerimiz için önemli. Yani Pakistan'da iktidar düne kadar deniliyordu ki sadece kuzeydeki aşiret bölgeleri, Afganistan sınırında, işte Peşaver taraflarındaki o bölgeler tehdit altında. O bölgeler zaten eskiden beri çok da merkezi yönetimlerin kontrol edebildiği yerler değildi. Aşiretlerin kendi oluşturdukları düzen her zaman hakim oldu. Daha İngiliz sömürge döneminden beri de öyleydi. Ama öyle bir noktaya geldi ki artık bu terör İstanbul'da da vuruyor, Karaçi'yi de vuruyor. Yani Pakistan'ın en derinliklerine kadar gidebiliyorlar. Bu toplumu dönüştürüyor, siyaseti dönüştürüyor zamanla. Bunu fark etmiyorlar. Şimdi mesela Pakistan Taliban'ı açık bir şekilde Pakistan parlamentosundaki bir iki küçük parti tarafından destek görüyor. Bu siyaset, bunun yansımaları, yani bu türden ılımlı cemaatlerin dönüşmesi, ılımlı partilerin, dilinin, bakış açısının değişmesi ve bu tür gruplara destek sunması sonuçta bir dönüşümün ürünüdür. Yani bu dönüşüm şiddet dalgasıyla birlikte böyle yavaş yavaş yaşanıyor. İnsanlar farkına varmadan kanıtlıyorlar. Bizdeki dönüşüm bu kadar keskin değil, bu kadar belirgin değil ama görüyoruz ki bizde de yani yüzlerce insan, belki binlerce insan IŞİD'e, Nusra cephesine ve Ahrar-ı Şam gibi diğer radikal gruplara sempati besliyor ve militan olarak da onların saflarına katılıyor. Şimdi binden bahsediyoruz. Bunun sempatizanları da birlikte belki 100.000 kişiden bahsediyoruz. Bu bir dönüşümdür, bir süreçtir. Bu bir yıl, iki yıl meselesi değil. Önümüzdeki yıllarda da biz bu meselelerle uğraşırken kendi içimizde, toplum içerisindeki bu radikal dönüşümü göreceğiz, yaşayacağız. Diğer ülkeler, özellikle Pakistan, bunun böyle olduğunu bize anlatıyor ve bunu yaşayan insanlar uyarıyor. Yani aman dikkatli olun, aman bizim yaptığımız hataları siz yapmayın diyorlar. Yani vaziyet bu.
Vaziyet bu ve biz 4 yıl önce Orta Doğu'da, Suriye'de adını duymadığımız örgütleri çok sayıda ve faal halde, üstelik bütün Orta Doğu'ya, hem komşu ülkelere, Irak'a, Lübnan'a, hem Kuzey Afrika'ya hızla yayılan, saçılan bir şekilde görüyoruz. Evet değerli dinleyiciler, konuğumuz Radikal Gazetesi yazarı, Hürriyet Gazetesi deneyimli diplomasi muhabiri ve dış politika analisti Fehim Taştekin'di. Pakistan'dan Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanan bir süreçte, bir karşılaştırma sürecinde Pakistanlı yetkililerin dile getirdiği dersleri aktardı. Çok teşekkür ediyorum sevgili Fehim katılımın için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi
atamazsınız.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
В нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.